Değerli dinleyenlerimiz hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam programımızda Yüz Akı Dergisi'nin Ekim 2025 sayısında yer alan muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Milletçe Birlik ve Beraberlik, Din Kardeşliği başlıklı yazıyı paylaşacağız. Ayet-i Kerime'de buyrulur. Hep birlikte Allah'ın ipine, kitabına, dinine sımsıkı sarılın. Parçalanıp ayrılmayın. Allah'ın üzerinizdeki nimetini düşünün. Hani siz birbirinize düşmanlar idiniz de o kalplerinizi birleştirmişti. İşte onun bu nimeti sayesinde kardeşler olmuştunuz. Yine siz bir ateş çukurunun tam kenarındayken oradan da sizi o kurtarmıştı. İşte Allah doğru yola eresiniz diye ayetlerini size böyle apaçık bildiriyor. Âl-i İmrân 103. Hakikaten İslam'dan önce cahiliye devrinde bütün Arap Yarımadası sürüp giden kabile savaşlarıyla kan gölüne dönmüş vaziyetteydi. Haklı ve haksız demeden herkes kendi kabilesinin üstünlük davasını güder, basit sebeplerle başlayan ihtilaflar yıllar süren kanlı savaşlara dönüşürdü. Mesela Medine'deki Evs ve Hazreç kabileleri 110 sene boyunca birbirleriyle savaşmışlardı. Savaş sona ermişti fakat yaraları tazeydi ve Medine'de bir birlik yoktu. Bu durumdan şehirdeki Yahudi kabileleri istifade halindeydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Medine-i Münevvere'yi teşrifleriyle bu ihtilaf sona erdi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu iki kabileyi Ensar, Allah'ın dininin, Resulünün ve muhacirlerin yardımcıları ismiyle kaynaştırdı, birleştirdi. Mütakip yıllarda Yahudiler ve münafıklar bu iki kabilenin eski yaralarını kaşıyarak aralarında yeniden ihtilaf çıkarmaya çalıştılar. Önceki savaşlarda öldürülen atalarını anarak, o dönemde yazılan şiirleri yeniden ortaya sürerek kin ve nefreti körüklemeye çalıştılar. Ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, onların kalbine iman kardeşliğinin bütün aidiyetlerden önde geldiğini aşılamıştı. Din asabiyeti artık kan asabiyetinin önüne geçmişti. Fesat çıkarmaya çalışanlara fırsat verilmedi. Daima iman kardeşliği perçinlendi. Alemlere rahmet Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, iman kardeşliğini kuvvetlendirmek için muahat, kardeşlik anlaşmaları yaptı. İki kişi birbirinin kardeşi oluyor, maddi manevi bütün ihtiyaçlarında kardeşlerini kendilerine zimmetli addediyorlardı. Miras ayetleri ininceye kadar birbirlerine varis dahi oluyorlardı. Peygamberimiz bu kardeşlik tesisinde hususen Mekke'den Medine'ye dinini yaşayabilmek için evlerini, barklarını, ailelerini terk ederek hicret eden muhacirleri ev sahibi olan Medineli Ensar'la kardeş ilan etti. Böylece zamanımızda ülkemizde ve dünyanın her yerinde yaşanan yerli ile mülteci arasındaki soğukluğu bertaraf etti. Münafıkların muhacirler aleyhinde yaptıkları menfi propagandalara rağmen İsar sahibi Ensar çok güzel bir imtihan verdi. Tarlalarını, mal ve mülklerini Mekkeli muhacirlerle bölüşmeyi teklif ettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh ile Ensar'dan Sa'd bin Rebi radıyallahu anh arasında kardeşlik kurmuştu. Sa'd bin Rebi kardeşine derhal, "Ben mal bakımından Ensar'ın en zenginiyim. Malımın yarısını sana ayırdım. İşte malım, buyur," dedi. Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh göz tokluğu içinde kanaatkar bir tavırla ona, "Allah malını ve imkanlarını sana hayırlı ve mübarek eylesin kardeşim. Benim bunlara ihtiyacım yok. Sen bana çarşının yolunu gösteriver, kâfi," dedi. Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh çarşıya gidip ticarete başladı. Çok geçmeden epeyce bir kazanç sağladı ve aniyâ-i şâkirîn, şükreden zenginler zümresine dahil oldu. Muhtaç muhacirler, ensar hazeratının ikramlarını karşılıksız kabul etmediler. Tarlalarda, bahçelerde hizmet ettiler. Toplumda bir tesanüt oluştu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin emek emek inşa ettiği bu kardeşliği bozmaya çalışan şer güçler hep oldu. Mesela Beni Mustalik gazvesinde biri ensardan, diğeri muhacirlerden iki genç kavga etmişti. Sonrasında her iki taraf "Yetişin ey muhacirler, yetişin ey ensar" şeklinde bağırmaya başladı. Sesleri işiten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem derhal hadisenin yaşandığı yere gelerek "Bu cahiliye çağrısı da nereden çıktı?" deyip hemen kavgayı yatıştırdı. Sonra da şöyle buyurdu: "Zalim de olsa, mazlum da olsa kardeşinize yardım ediniz." Bu söz eskiden beri söylene gelen bir vecizeydi. Fakat cahiliye devrinde onlar bu sözü "haklı da olsa, haksız da olsa kardeşine yardım etmelisin" şeklinde anlıyorlardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu sözü söylemesine çok şaşırdılar. Sahabilerden biri şöyle sordu: "Ey Allah'ın Resulü, eğer kardeşim mazlumsa yardım ederim. Fakat zalimse ona nasıl yardım edeceğim?" Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu sözün İslam terbiyesiyle istikametli merkezine bulan hakiki manasını şöyle izah buyurdu: "Onu haksızlık eden kardeşini zulümden uzaklaştırırsın veya onun zulmüne engel olursun. Ona yapacağın yardım işte budur." Yani burada Efendimiz, ensar ve muhacirler yetişin diye bağırıp tarafgir bir kargaşa çıkarmamalı, mazlumu müdafaa edip zalimi zulmünden geri adım atmaya sevk etmeliydiniz demiş oluyordu. Kardeşlik duygusu her daim pekiştirildi. Ayet-i Kerime'de buyrulur: "Müminler ancak kardeştirler. Onun için kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah'tan korkun ki rahmete nail olasınız." Hucurat 10. Hadis-i şerifte kardeşliği bozan zehirli kötü huylar tek tek sayılarak şöyle buyrulur: "Birbirinizle üstünlük yarışı, tefahur içine girmeyin. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize kin beslemeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun." Bütün ilahi tedbir ve nebevi terbiyeye rağmen zaman zaman hasbel beşeriye, ashabın arasında asabiyete, kamiyete dayanan münferit çekişmeler meydana geldi. Bunlara da Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz çok yerinde müdahalelerde bulundu. Mesela bir gün Bilal-i Habeşi ve Ebu Zer radıyallahu anhuma tartışmışlar. Bu esnada Ebu Zer radıyallahu anh siyahi olan annesinden dolayı "kara kadının oğlu" diyerek Bilal radıyallahu anh Efendimiz'i ayıplamıştı. Hazreti Bilal buna çok üzüldü. Durumu gidip Allah Resulüne haber verdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Zer'i şöyle uyardı: "Ebu Zer, onu annesinden, annesinin ten renginden dolayı mı ayıplıyorsun? Demek ki sen kendisinde hala cahiliyeden izler bulunan bir kimsesin." Rivayete göre Ebu Zer Hazretleri tevbe edip Hazreti Bilal'den özür diledi. Hatta başını mescidin eşiğine koyup Hazreti Bilal üstüne basmadıkça kaldırmayacağını söyleyerek onunla helalleşti. Bazı alimlere göre bu hadise Ebu Zer Hazretleri ile kölesi arasında geçmiştir. İslam'ın gönüllerde meydana getirdiği kardeşlik heyecanı, meydana gelebilecek münferit hataları da böyle telafi ediyordu. Bir başka hadise: Sa'd bin Ebi Vakkas'la Selman-ı Farisi radıyallahu anhuma arasında bir kırgınlık olmuştu. Bir gün Mescid-i Nebevi'de beraber otururlarken Sa'd bin Ebi Vakkas orada bulunan birkaç kişiye neseplerini sordu. Onlar da soylarını anlattılar. Sonra da Selman radıyallahu anha döndü ve aynı şekilde nesebini sordu. O bununla Selman'ın bunca soylu kimselerin arasına sığınmış bir garip olduğunu ima etmek istemişti. Bunu anlayan Selman radıyallahu anh şu cevabı verdi. Ben İslam'ın oğlu Selman'ım. Sonra da sözlerine şöyle devam etti. Ben yolumu kaybetmiştim. Allah beni Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemle hidayet erdirdi. Ben fakirdim, Allah beni Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemle zenginleştirdi. Ben köleydim, Allah beni Resulüyle hürriyetime kavuşturdu. Bu konuşmalara şahit olan Hazreti Ömer radıyallahu anh, orada bulunanlara biraz da sert bir üslupla, ''Benim de soyumu öğrenmek ister misiniz?'' diye sordu ve akabinde de şöyle buyurdu. Ben de İslam'ın oğlu Ömer'im. İslam'ın oğlu Selman'ın kardeşiyim. Bu kıssalardan da anlaşılacağı üzere Habeşli Bilal, İran'dan gelen Selman, Yahudi hahamı iken Müslüman olan Abdullah bin Selam radıyallahu anhuma ve diğer azatlı, köle, bedevi ve benzeri sahabiler İslam'ın ırk asabiyetine hiçbir ehemmiyet vermediğinin ilk şahitleridir. Çünkü İslam'da üstünlük takva ile, cahili anlayışlarda üstünlük soy, makam, mevki, servet, şöhret gibi şahsiyetin bir marifeti olmayan kader icabı hususlara istinad ettirilir. İslam'daysa tefahur ve kibir yasaklanmış, Allah katındaki üstünlüğünse takva ile olduğu bildirilmiştir. Ayet-i Kerime'de buyrulur, ''Ey insanlar! Doğrusu biz sizi bir erkekle bir dişiden, Adem ve Havva'dan yarattık ve birbirinizle tanışmanız için sizi kavimlere ve kabilelere ayırdık. Muhakkak ki Allah katında en değerli olanınız, en muttaki, en çok takva sahibi olanınızdır. Şüphesiz Allah bilendir, her şeyden haberdardır.'' Hucurat 13. Bütün insanlık Hazreti Adem ve Havva'nın evlatlarıdır. Hazreti Adem de topraktan yaratılmıştır. Dolayısıyla bütün insanlar aynı ebeveynden ve aynı mayeden gelmiştir. Hadis-i şerifte buyrulur. Bütün insanlar Adem'in çocuklarıdır ve Allah Adem'i topraktan yaratmıştır. Lakin Cenab-ı Hak ilahi sanatının bir tezahürü olarak insanları farklı ten renklerinde, farklı lisanlar konuşan, farklı iklimlerde yaşayıp farklı kültürlere sahip olacak şekilde çeşitli kavimler, kabileler ve boylar halinde yaratmıştır. Rabbimiz dileseydi bütün insanlık birbirinin aynı ten renginde olurdu. Tek bir dili konuşur ve tek bir kültürde yaşardı. Cenab-ı Hak bu çeşitliliğin hikmetini birbirinizle tanışmanız için beyanıyla bildirmiştir. Yunus Emre Hazretleri ne güzel söyler. Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim, sevilelim, dünya kimseye kalmaz. Tarih boyunca milletler birbirlerinden birçok şeyi öğrenmiş, geliştirmiştir. Tanışmak, hayırda yarışmak, Allah'ın sanatındaki zenginliği temaşa etmek yanında bu farklılığın bir de imtihan tarafı vardır. Ham insanlar bilmediklerinin düşmanıdır. Tanımadığı başka unsurlara önce peşin hükümlü davranır. Rakip ve düşman beller. Kendisini ondan mensup bulunduğu kavmi de karşısındakinden üstün tutar. Bunun adı ırkçılıktır. İlk ırkçılığı Hazreti Adem'e karşı iblis yapmıştır. Cenab-ı Hak Hazreti Adem'e bütün isimleri öğretip onun hünerini gösterdikten sonra meleklere onun önünde eğilmelerini emretmişti. Bütün melekler secde ettiği halde orada bulunan iblis secde etmedi. Sebebi sorulunca şu kibirli cevabı verdi. Ben ondan daha üstünüm. Beni ateşten yarattın, onuysa çamurdan. Cenab-ı Hak kibir, kıskançlık ve cidalle dolu bu cevaptan hoşnut olmadı. Onu huzurundan kovdu ve lanetledi. Kendi ırkını, soyunu, kabilesini, ten rengini başkalarınınkilerden üstün görenler, şeytanın açtığı bu yoldan gidenlerdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ırkçılığı yani kavmini diğerlerinden üstün görerek, bununla böbürlenmeyi, buna istinad ederek başkalarına haksızlık ve zulmetmeyi kesin bir dille yasaklamıştır. Ey insanlar! Allah sizden cahiliye gururunu ve atalarla övünme adetini gidermiştir. İnsanlar iki gruptur. İyilik ve takva sahibi, Allah katında değerli kişi ve günahkar, bedbaht, Allah katında değersiz kişi. İnsanlar Adem'in çocuklarıdır ve Allah Adem'i topraktan yaratmıştır. Ey insanlar! Şunu iyi bilin ki Rabbiniz birdir, atanız birdir. Arap'ın Arap olmayana, Arap olmayanın Arap'a, beyazın siyaha, siyahın beyaza üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takvadadır. Peygamberimiz sadece farklı milletlerden olanlara değil, hizmetçilere, emri altında bulunanlara, mahrumlara da en güzel şekilde davranılmasını, onlara sahip çıkılmasını emretmiştir. Enes radıyallahu anh vefatı esnasında Peygamberimizin yanındaydı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin 3 kez namaz hususunda Allah'tan korkun sözleriyle ferdi mesuliyetimize dikkat çektikten sonra şu ifadeleriyle de içtimai mesuliyetimizi hatırlattığını nakletmektedir. Emriniz altındaki insanlar hakkında Allah'tan korkun. İki zayıf hakkında Allah'tan korkun. Dul kadın ve yetim çocuk. Unutmamalıyız ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yetimleri himaye vasiyeti ara sıra onların başını okşayıp ellerine bir çikolata vermekle yerine getirilmiş olmaz. Onlara karşı esas vazifemiz yetimleri İslam karakter ve şahsiyetiyle teçhis ederek Allah yolunda güzel bir kul olarak yetiştirmemizdir. Rivayete göre bir gün Hazreti Mevlana, kızı Melike Hatun'un hizmetçisini azarladığını görür. Ona şöyle nasihat eder. Onu niçin incitiyorsun? Acaba sen onun hizmetçisi olsaydın ne yapardın? Kızım, Allah'tan başka hiç kimsenin gerçek manada kulu kölesi yoktur. Sana hizmette bulunanlar asla hizmetçilerimiz değil, hepsi de ancak kardeşlerimizdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek düsturlarıyla birlik ve beraberlik yaşandığı müddetçe İslam'ın izzeti Çin'den Atlas Okyanusu'na kadar uzanmıştır. Hadis-i şerifte buyurulduğu gibi vahdet rahmete, ayrılık zahmete yol açmıştır. 8 asır İslam beldesi olan Endülüs, önce parçalanıp devletçiklere bölünme, ardından diğer beyliklerle mücadele ederken düşmanla ittifak etme belası yüzünden elden çıkmıştır. Selçuklu Devleti'nin Moğol istilasıyla yıkılması üzerine Anadolu da benzer bir tehlike yaşamış, ancak Osmanlı Beyliği'nin firasetli siyaseti ve hak dostlarının ilmek ilmek halkı işlemesi sayesinde elhamdülillah burada birlik ve beraberlik sağlanabilmiştir. Tarihte 3 büyük şahsiyet İslam birliğini üstün tutarak idareciliklerinden feragat etmişlerdir. İlki Hazreti Hasan radıyallahu anh'tır. Hazreti Hasan, babası Hazreti Ali'nin halifeyken bir harici tarafından şehit edilmesinden sonra hilafete geçmiş ve 6 ay hilafette bulunmuştu. Lakin Hazreti Osman'ın şehit edilmesinden beri devam eden ihtilaf bir türlü sona ermiyordu. Hazreti Hasan, Hazreti Muaviye'ye bir mektup yazarak davasında haklı olsa da sırf Müslüman kanı dökülmemesi için hilafetten feragat ettiğini bildirdi. Büyük bir kalbi olgunluk gösterdi. Yıllardır süren çekişme sona erince ümmet büyük bir sevinç duydu ve o seneye Amul Cema, birlik yılı denildi. Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Benden sonra nübüvvete layık gerçek ve kamil hilafet 30 senedir. Bu 30 yıl Hazreti Hasan'ın 6 aylık hilafeti dahil edilince tamam olmaktadır. Peygamberimiz Hazreti Hasan'ın ileride gerçekleştireceği bu sulhü daha o çocukken müjdelemişti. İkincisi İdrisi Bitlisi Hazretleri'dir. Yavuz Sultan Selim Han'ın Şark'ta birlik ve nizamı tesis etmek için çıktığı seferde Şia'ya karşı Ehl-i Sünnet'in müdafii olan Osmanlı'ya tabi oldu. Doğu illerinin de Osmanlı'ya tabi olmasını sağladı. Yavuz da onun bu fedakar tabiyetine cömertçe karşılık verdi. Üçüncüsü Barbaros Hayrettin Paşa'dır. O da Kuzey Afrika'daki devletini Osmanlı'ya bağlayarak Osmanlı'nın Bahriye Nazırı olmayı, kendi devletinin sultanı olmaya tercih etti. Bu fedakar ve firasetli tercihler sayesinde o yıllarda palazlanmaya başlayan sömürgeci Avrupalılara karşı İslam beldeleri uzun süre birliğin getirdiği dirlik içinde mukavemet ettiler. Esasen Osmanlı asla ırkçılık gütmemiştir. 235 sadrazamdan 150'sinin devşirme olması bunu ispat eder. Mesela bunlardan 33 sadrazam da Arnavut'tur. Milli şairimiz Mehmet Akif de aslen Arnavut'tur. Kamiyetçilik dünya tarihinde tek hanedanla en uzun ömrü süren Osmanlı Devleti'ne son dönemlerinde büyük zarar vermiştir. Halbuki Osmanlı asırlarca meşhur tabirle 72 milleti sulh ve eman içinde kardeşçe yaşatmıştır. Balkanların fethinde zalim prens ve voyvodoların zulmüne mani olduğu için o bölgedeki halklar Osmanlı'nın fethine çok memnun olmuş, birçok yerde fetihleri kolaylaştırmıştır. İstanbul'un Fatih tarafından muhasarası devam ederken Bizans'ta Katolik Roma'dan yardım isteyelim diye bir teklif ortaya atıldı. Bizans asillerinden Notaras bu teklifi şöyle reddetti. İstanbul'da bize zulmeden kardinallerin şapkasını görmektense Türklerin sarığını görmeyi tercih ederim. Osmanlı'nın tebaasına gösterdiği adalet, şefkat ve merhametin şahidi yabancı gazeteciler ve seyyahlardır. Seyyah Villamont, kervansaraylardan bahsettiği eserinde şöyle der. Ziyaret ettiğim kervansaraya tıpkı Müslümanlar gibi Hristiyanlar da kabul edilip 3 gün müddette iaşeleri temin edilmektedir. Çünkü Osmanlı'daki bu hayrat din farkına bakılmaksızın bütün insanlara şamildir. Bu misafirhaneler bazen çok uzaklardan getirilen suların akıtılması için tesis edilen müteaddit çeşmelerle müzeyyendir. Misafirlerin atları içinse büyük ahırlar bulunmaktadır. Henry Mateo ise ecdadımızın doğruluğunu şöyle itiraf eder. Türklerde eşsiz bir hazine mahiyetinde mevcut olan namus ve ahlak anlayışını tasdik etmemek büyük bir haksızlık olur. Onlar doğruluğu, faziletin temeli olarak kabul eden ve verdiği sözü de mukaddes bilen kimselerdir. Cornel LeBrun'un seyahatnamesinden. Türklerin hayrat ve hasenata çok düşkün olduklarını ve hatta Hristiyanlardan çok daha fazla hayrat vücuda getirdiklerini inkara imkan yoktur. Osmanlı mülkünde yok denecek kadar az dilenciye tesadüf edilmesinin başlıca sebeplerinden biri de hayır ve hasenat vakıflarıdır. Vuguer'in ifadeleri. Birbirlerine karşı fikirlerini hürmetle müdafaa ederler. Söylenen sözlerde herhangi bir fenalık, kovuculuk, iftira gibi kötülükler ve edebe muayir, laubali lakırdılar yoktur. Yaşlı ve büyüklere karşı hürmet ve onların hakkına riayet, hayal edilemeyecek bir nezaket içindedir. Diyebilirim ki Osmanlıların ahlaki hususiyetleri insanı adeta teshir eder. Yürüyüşlerinin serbestlik ve ihtişamı, misafir kabullerindeki güler yüzlülükleri ve nihayet selamlığa girip çıkarken riayet ettikleri teşrifatın zarafeti karşısında hayran olmamak elde değildir. Osmanlı bütün İslam dünyasından bilhassa Mekke ve Medine'den oranın içtimai durumundan kendisini mesul addederdi. bu mesuliyetin güzel bir numunesi Hicaz'a gönderilen hediyelerdi. Her sene Kabe'nin yeni örtüsü, Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'ye kıymetli hediyeler ve Harameyn ahalisine ikramlardan müteşekkil büyük bir kervan teşkil edilir, Surre Emini'nin riyasetinde, haç mevsiminde Hicaz'a gönderilirdi. Bu kervana halktan da kimisi hediyelerini, kimisi mektubunu koyardı. Yıllar önce Cafer Fakih adlı pir-i fani bir zattan Surre alayının şehre girişindeki hassasiyeti şöyle dinlemiştim. Surre alayı Medine-i Münevvere'ye varıncaya şehre girmeden yakın bir yerde konaklardı. Sonra gusledip kendilerini Medine'nin manevi havasına hazırlar, istihare namazı kılarlardı. Ancak manevi işaret gelince huzur-i Resulullah'a yaklaşırlar ve ziyaretlerini ifa ederlerdi. Hac, İslam kardeşliğini pekiştiren pek mühim bir ibadet olduğundan Hicaz halkı hacca gelenlere ''Bunlar duyufur Rahman, Allah'ın misafirleridir, onlara hizmet edelim'' diye cömertçe gayret gösterirlerdi. Muhtelif beldelerden gelen hacılar da ''Bunlar Allah Resulü'nün komşularıdır'' diye Harameyn ehline fazla fazla ikram ederlerdi. Müstesna bir İslam kardeşliği yaşanırdı. Maalesef Müslümanların güçlü ve birlik halindeki mevcudiyetini sona erdirmeyi hedefleyen yabancı güçler, Osmanlı'nın muhtevasındaki unsurlara ayrılık fikrini sokmuş ve onların yıllar süren isyanları dışarıdan devamlı desteklenmiştir. O milletler güya istiklallerine kavuştuklarını zannetmişler, fakat devamında da daima bir başka büyük gücün himaye ve tahakkümü altında kalmaya devam etmişlerdir. Gayrimüslim unsurlardan sonra maalesef birlikten ayrılma isteği Müslüman unsurlara da sıçramış ve İslam dünyasının zamanımızdaki parçalanmış haline gelinmiştir. İki senedir devam eden İsrail zulmü tam bir ırkçı harekettir. Onlar dinlerini tahrif ederek kendi ırklarına aitmiş gibi bir şekle sokmuşlardır. Kendilerinden olmayan milletleri, insan dahi kabul etmeyen, onlara her türlü zulmü reva gören korkunç bir kavmiyetçilik anlayışı vicdanlarını kurutmuştur. Diğer taraftan Gazze'nin imdadına tam manasıyla ne soydaşları Araplar ne dindaşları Müslümanlar koşabiliyor. Çünkü büyük İslam birliğinin parçalanmış küçük devletçiklerinin her biri kendi küçük kavminin sözde menfaatlerine teksif oluyor. Kardeşlerine bigane kalıyor yahut buna mecburum diyor. Kimi iktisadi, kimi siyasi, kimi başka sebeplerle. Lakin buna karşılık zalim Siyonistlere Protestan Hristiyanlar büyük bir destek veriyor. Cazibi dikkattir ki Yahudiler Hazreti Meryem'e iftira atıyor ve Hazreti İsa'nın bir mucize olarak babasız doğduğu hakikatini reddediyorlar. Yani Hazreti İsa'ya haşa gayrimeşru evlat yakıştırmasında bulunuyorlar. Buna rağmen Hristiyanlar en aziz varlıklarına dil uzatan bu zalimleri destekliyorlar. Bu akıl almaz bir gaflet ve hıyanettir. Şahsiyetsizliğin geldiği noktadır. Bunlar menfaatlerinin etrafında tavaf eden insanlardır. Diğer taraftan Yahudi ve Hristiyanların bu dostluğunu Kur'an-ı Kerim bir mucize olarak haber veriyor. Zira ayeti kerimede Yahudi ve Hristiyanların birbirine dost oldukları bildirilmiştir. Ey iman edenler! Yahudileri ve Hristiyanları dost edinmeyin. Zira onlar birbirinin dostudurlar. Birbirinin tarafını tutarlar. Maide 51. Çünkü mevzu İslam düşmanlığı olunca Yahudi ve Hristiyanlar aralarındaki çekişmeleri bırakıp ittifak etmektedirler. Müslümanlarsa maalesef daima böl, parçala, yut şeklindeki yabancı oyununa aldanmaktadır. Milletinin mefahirini sevmek ve anmak, kendi lisanını zenginleştirmek, İslam'a aykırı olmamak şartıyla kültürünü, örf ve adetlerini yaşatmakta elbette bir beis yoktur. Hatta bu tercih birbirinizi tanıyasınız diye sırrına muvafıktır. İslam alem şumul bir dindir. Asla sadece Arabistan'a inmiş ve Araplara mahsus bir din değildir. Bir defasında Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, ''Ya Resulallah, kişinin kendi kavmini sevmesi kabilecilik, ırkçılık sayılır mı?'' diye sorulmuştu. Efendimiz bu suali, ''Hayır, lakin kabilecilik, ırkçılık, kişinin kendi kavminin haksız davranışına arka çıkmasıdır.'' diyerek cevaplamışlardır. Hilkat sırrı olarak herkes kendi cinsiyle, kendi yakınıyla daha iyi kaynaşır. Tebliğ ve infaka en yakından başlanır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanındaki gazvelere ashab kendi kabilelerinden oluşan birlikler halinde iştirak ederlerdi. Cenab-ı Hakk'ın bazı tatbikatında da bu izi görmekteyiz. Mesela Yakup aleyhisselamın 12 oğlundan 12 boy meydana gelmişti. Hazreti Musa, kavmini Firavun'un zulmünden kurtardıktan sonra ondan su istediler. Cenab-ı Hak taşa asasıyla vurmasını emretti. Oradan mucize olarak 12 pınar çıktı. Her bir boy kendi suyunu bildi ve oradan su aldı. Tefsirde nizaa düşmeden sudan istifade etmeleri için böyle ihsan edildiği bildirilmektedir. Keza cemiyetin çekirdeği olan evlilikte de zevcin, zevceye kefaeti, denkliği gözetilmiş ve nesep burada ehemmiyet verenler için bir esas olarak kabul edilmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem farklı kabilelerden gelin ve damat arasında kıydığı bazı nikahlarla nesep üstünlüğü anlayışını yıkmaya gayret etmiş, ancak bir vaka olarak nesebin varlığını da reddetmemiştir. Demek ki insanların millet, bölge ve akrabalık gibi esaslara dayanan gruplar içinde yaşaması, birbirleriyle tanışması ve yarışması ilahi rızaya muvafıktır. Yeter ki bu bir tefahur, kibir ve zulme vasıta kılınmasın. Herkes kendi anne babasını sever, fakat başka anne babalara da hürmet etmesi zaruridir. Onları istihfafa, yani küçük görmeye yeltenmesi haramdır. Milli hissiyatımızın en haklı ve güçlü olduğu yerse İslam düşmanlarına karşıdır. Hatta milli şuur, İslam düşmanı ecnebi milletlere benzememek, onların kültürel hegemonyasında eriyip gitmemek için kuvvetli bir zırhtır. Buna şu misali verebiliriz. Avrupa'da savaşlarda ve afetlerde sıhhi yardım için Kızıl Haç Teşkilatı kurulunca memleketimizde bu aynen kabul edilmedi. Hilal-i Ahmer, Kızılay'la karşılık verildi. Fransız Medeni Kanunu'nu almayı teklif edenlere karşı İslam hukuk kaynaklarından Mecelle-i Ahkam-ı Adliye vücuda getirildi. Lakin bu şahsiyetli tavırların devamı getirilemedi. Seyahat ve haberleşme imkanlarının büyük bir hız ve kolaylık kesbettiği zamanımızda bütün dünyada farklı ırk, din ve kavimden insanların birbirine karışması geçmişe nazaran çok daha fazla hızlanmıştır. Globalleşme, internet ve cep telefonlarıyla da hızla yayılmakta, bütün dünyayı, batı kültürü istila etmektedir. Burada dini bir gayret öne alınmazsa milli şuur yeterli gelmez. Dini gayretse milli haysiyeti de koruyan bir esas olacaktır. Birçok mütefekkir, Türk milletinin ancak İslam dinine mensup olanlarının Türklüklerini koruyabildiklerini, diğer dinlere giren Bulgar, Macar ve benzeri Türk boylarınınsa milliyetlerini kaybettiklerini, başka milletler arasında eriyip gittiklerini tespit etmişlerdir. Global dünyanın müsbet yanındaysa artık Afrika'daki kardeşlerimiz bile bize sadece yarım günlük mesafedeki bir komşumuzdur. İslam kardeşlerimizi bize zimmetlediğine göre mesuliyetimiz de imkanlarımız da mütenasip genişlemiş demektir. İslam'ın alem şumul vasfı din kardeşliği ve ümmet şuuru ahir zaman Müslümanlarına cihan çapında bir tebliğ imkanı da sunmaktadır. Cenab-ı Hak, ümmeti Muhammed olmanın şerefini ve din kardeşliğini idrak edebilmemizi nasip buyursun. Asabiyet fitnesine duçar etmesin. Bizlere mazlum ve muzdarip din kardeşlerimizin ve soydaşlarımızın imdadına koşabilecek güç, kuvvet ve şuur ihsan eylesin. Amin. Kıymetli dinleyenlerimiz, Sesi Dergi'de bu akşam Yüz Akı Dergisi'nin Ekim 2025 sayısında yer alan muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Milletçe Birlik ve Beraberlik, Din Kardeşliği başlıklı yazısını paylaştık. Bu akşamlık da böylece bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayır olsun efendim. Hoşça kalın.